Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 4. Kaset, 1. Yüz. Gözlerini dikti. Umduğu etkiyi yapmıştı sözleri. Günsel gülümsüyordu sadece. Bu gülümsemede deminki kahkahadan pek az şey kalmıştı. Birden baktı Kenan'a, "Yok canım," dedi. "Belki biz o kadar beklemeyiz." Kenan ne diyeceğini bilmeden kalıverdi. Gözlerinin içinde alaylı bir gülümsemeyle bakıyordu Günsel. Öylece kaldılar bir süre. Beceriksiz bir oyuna kalkmış, yüzüne gözüne bulaştırmıştı. "O ki benimle oynamaya kalktın, katlan bu acıya," diyordu kız. Kenan döndü, yürümeye başladı. "İşin alayındayız," dedi Günsel. "Bizim bir arkadaşın sözü vardır. Evlenmek de boşanmak kadar ciddi iştir," der. "Evlenmeyi hiç düşünmüyorum." Biraz sonra ağır ağır ekledi. "Hele Sermet'le." Kenan kısacık bir anda öylesine sarsıntılar geçirmişti ki, kendini tepeden tırnağa mutluluğa batıracak "hele Sermet'le" sözünü bile kavrayamadı birden. Bir şeyler demek istedi, beceremedi. Sonra kendinin de anlam veremediği sözler çıktı ağzından. "Bağışlayın beni," dedi. "Sizi üzmek istemedim." "Üzüldüğümü nereden çıkarıyorsunuz?" dedi Günsel. "Dönüp dolaşıp kendimize bağlıyoruz her şeyi. Baba haklı." "Sermet doğurar mı babaya?" Günsel dalmış gibiydi. Kenan yavaş yavaş tatmaya başladığı mutluluğu sağlama bağlamak ister gibi üsteledi. "Sermet'in kuramlarından söz etti baba demin. Pek çıkaramadım ya, yakınlık duymuyormuş gibi." Bir süre sonra Günsel, "Pek yakınlık duymazlar," dedi. "Sermet kendince eleştirir babayı." "Kendince" sözlüğünde saklanmak istenen yumuşatılmış bir küçümseme vardı. "Aklınca" anlamını alınabilirdi. Kenan bastırdı. "Yersiz mi eleştirileri?" "Eleştiri olduğuna inanmıyorum ki," dedi. "Duygusal, ayağı havada şeyler. Ülkeyi tanımıyor ki." Kenan soluğu kesilmiş gibi dinliyordu. Mutluluğa batmıştı artık. Ah bencil herif. Günsel oralı değildi. Dalmış, ağır ağır yürüyor ve anlatıyordu. "Biraz Fransa'da kalmış, 2 yıl kadar. Sonra mimarlığa yazılmış burada. Kafasında ne varsa Fransa prizmasından geçiyor. Önceleri ilginç, inandırıcıydı benim için. Babaya, abime çok şey borçluyum. İnsan bağışıklık kazanıyor bu soy hastalıklara. Abim de hoşlanmaz Sermet'ten. Meyhane devrimcileri der. Biraz acımasız bir yargı ola ki. Ama gerçek payı büyük." Sonra sustu alaylı bir sesle. "Çok merak ediyorum," dedi. "Fransa'da bütün devrimciler alkolik mi?" Kenan birden o geceyi düşündü. Yalnızlıkları, baş başalıkları anlam kazanmaya başlamıştı şimdi. Artık küçümseyerek düşünüyordu Sermet'i. Günsel ileri gittiğini anlamış gibi gülümseyerek, "Çok mu çekiştirdim?" dedi. "İyi çocuktur, bakmayın. Ben biraz aşırıyım. Daha doğrusu yargıları yanlış kullanıyorum. Alkolik denmez Sermet'e." Sonra sıkılmış gibi kesti birden. "Bilmiyorum, bir aykırılık var işte." Kenan bir süre sonra yavaşça, "Haklısın," dedi. "Çok benciliyim ben." Günsel anlamıştı. Tedirgin bir sessizliği yaşadılar bir an. Yanlarından bir taşıt geçti. Kum kapı mendireğine varmışlardı. Demin duydukları motorun sesi şimdi iyice yakınlarındaydı. Mendireğe giriyordu. Kenan durdu birden. Yanındaki bir kayaya ayağını attı. Uzaktan Anadolu kıyısının ışıklarına takılmış gibi baktı bir an. Sonra yanında duran Günsel'e döndü. Günsel kaçınma çabasındaymış gibi birden, "Gitsek artık," dedi. "Geç oldu." Kenan baktı bir an, olanağı kalmamıştı dönüşün. Varılmalıydı. Sesindeki kısıklığı, titrekliği saklamaya bile gereksinmeden, "Niye hep dolaylı yollardan öğreniyoruz birbirimizi?" dedi. Günsel bir şey diyemiyordu. Güçsüzlüğünü örtmekten başka kaygısı yoktu sanki. Öylece bakışıyorlardı. Kenan daha da sıkıntılı bir sesle, kendi kulağına bambaşka, tanınmaz gelen bir sesle, "Hiç kuşkum olmayan bir şey söyleyeceğim sana," dedi. "Seni seviyorum." Öylece kalıvermişlerdi. Nasıl söylenmişti bu söz? Sorumluluğun ağırlığı ikisinin de omuzlarındaydı şu anda. İkisi de bunun bilincindeydiler. Kenan tıkanır gibi, "Beni anla Günsel," dedi. "Sevmenin ne olduğunu bilerek seviyorum seni." Yünsel kımıldadı, gözlerini kaçırdı yavaş yavaş. Bir şey diyemiyordu Kenan. Günsel'in ağzından çıkacak sözü bekliyordu. Bir süre durdu, umutsuzluğa kapılmıştı birden. Benim olamaz bu kız. Böylesi güzel, her kımıldanışında beni böylesine mutluluğa eriştiren şeyi bırakmaz bana bu aşağılık dünya. Açıklığı savunuyordun dedi. Beni cezalandırmayı düşünme sakın. Günsel heyecanını bastırmak içinmiş gibi gülümsedi. Kadınca bir şey yoktu bu gülümseyişte. Çocuksu bir şaşkınlığa benziyordu. Yo dedi, bir şey düşündüğüm yok, bilmiyorum. Yine sustu. Yürümek istermiş gibi yaptı. Kenan omuzlarından tuttu birden. Günsel iyice şaşırmıştı sanki. Korkuyla bakıyor gibiydi. Kurtarmak ister gibi yaptı yavaşça. Kenan'ın sımsıkı avuçlarındaki minicik omuzları kımıldayamıyordu bile. Mutluluk mu, acı mı, Kenan'ın bir türlü kavrayamadığı bir şeyler vardı gözlerinde. Ürkeklik vardı. Gözlerinin derinliğine bakıyordu Kenan. Kurtar beni dedi. Ne olursun kurtar beni. Seni seviyorum. Bir an daha öyle kaldılar. Sonra Kenan öpmek isteğiyle yanmaya başladı. Önce yavaşça, sonra birden kendine çekti kızı. Fakat Günsel minicik yapısından umulmayacak bir dirençle hızla geri çekildi. Kenan'ın elinden kurtaramamıştı kendini. Öylece kaldılar. Heyecandan soluk soluğaydılar. Günsel titrek, boğuk bir sesle yavaşça "Yapmayın," dedi. "Ne olursunuz yapmayın, bırakın beni." Kenan'ın elleri umutsuzlukla, acıyla gevşedi. Kız ağır ağır çekildi, sustu bir an, önüne baktı. Ne yapacağını bilemiyor gibiydi. Yanında öylece yıkılıvermiş duran Kenan'a döndü. Sıklaşan soluğunu tutmaya çalışarak fısıldar gibi, "İşin kötüsü ben de istiyorum," dedi. Sonra başını uzaklara çevirdi. Duyduğu, gördüğü her şey kara bir bulut ardındaydı Kenan'ın. Biçimlendirmenin, anlamını çözmenin olanağı yoktu. Günsel'in sözlerini içinden söylemeye başladı. Yavaş yavaş başını çevirdi. Anadolu kıyısındaki ışıklar biraz önce de vardı. Kumkapı mendireği, mendireye girmiş motor, karanlıkta birbirine karışan takaların, motorların gölgeleri vardı. Hepsi vardı. Günsel de vardı. İşin kötüsü ben de istiyorum. Bu yoktu. İstiyorum diyor. Ama kötüymüş. Neymiş bu? Benimle öpüşmek kötü şey. Birden döndü kıza. Bulutlar dağılıvermişti. Haklısın dedi. Evli, çocuklu, senden çok yaşlı bir adamla öpüşmek kötü şey. Sevmek de. Sustu. Konuşmadan öylece bakan kıza yaklaştı biraz. Tutmak, öpmek isteği duymuyordu artık. Günsel de kımıldamadan güvenle bakıyordu. Tam Kenan söze başlayacağı anda birden, "Hepsi vız gelir bana bunların," dedi. "O ki istiyorsunuz, açıklayayım. Sermet de yok benim için." Bu kez kızgınlıktan titriyormuş gibiydi sesi. Başını çevirdi ağır ağır. Sanki gözleri dolmuştu da Kenan'ın görmesini istemiyordu. Sonra aynı titrek sesle, "Niye bu kadar yükleniyorsunuz bana?" dedi. "Yalnız siz misiniz yardım arayan?" Günsel susmuştu. Gücünü yitirdiğini gizlemek için susmuştu sanki. Kenan ne diyeceğini bilemiyordu. Yoksa ağlıyor muydu bu kız? Günsel, bir sözcük daha çıkmıyordu Kenan'ın ağzından. Boğazı kurumuş, gırtlağına bir şeyler tıkanmış gibiydi. Öylece kaldılar bir süre. Kenan yavaşça uzandı kıza, ürkütmeden, yanlış anlaşılmaktan korka korka uzattı ellerini, usulca tuttu kızı, omuzuna doğru çekti. Öylesine iştenlikle, yumuşak, dostça yapmıştı ki bunu, Günsel uysallıkla sokuldu. "Bağışla beni," dedi Kenan. "Seni seviyorum, inan bana. Seninle birlik olmaktan başka bir bencilliğim yok benim. Her günüm seninle dolu, seni gördüğümden beri." Bir süre öylece kaldılar. Yanağını usulca kızın saçlarına sürdü. Mutluluktan tıkanır gibi oldu. Minicik yüreğinin atışlarını duyuyordu sanki. Sonra Günsel yavaş yavaş çekildi. Döndü baktı Kenan'a. Ne diyordu bu gözler? Kenan bir türlü çözemiyordu. Günsel yavaşça kesik kesik, "Gideceğim şimdi," dedi. "Ne olursunuz beni tutmayın. Peşimden de gelmeyin. Bırakın biraz. Söz veriyorum sizi arayacağım. Görüyorsunuz ben de iştenlikle davranıyorum size karşı." Kenan ne diyeceğini bilemeden kalmıştı. Kız öylece baktı bir an. Sonra boğuk, kararlı bir sesle, "Hoşça kalın," dedi. Birden döndü, hızlı adımlarla karşıya geçti. karanlıkta uzaklaşmaya başladı. Kenan bir kez daha inler gibi "Günsel" diyebildi. Kız çabucak karşıdaki demiryolu köprüsünün altından kum kapıya giden yola sapmıştı. Yoktu artık. Öylece kalmıştı Kenan. Artık bir adım atamam. Bitkindi, çok üşüyordu. Kocaman farları ile bir kamyon geçti. Kenan köşesine büzüldüğü taksiden Şişli Camisi'ni görünce ayıldı. Burada ineyim. Eve kadar yürümek, toparlanmak gerek. Saat 9'a geliyordu. Nermin kim bilir ne durumdadır şimdi. Nermin'i şimdi düşünebilmişti. Şoföre durmasını söyledi, indi arabadan. Günsel gittiğinden beri içgüdüsel biçimde yapıyordu her şeyi. Karanlıkta yolun kıyısında Günsel'in ardından bakarak ne kadar kaldığını da bilmiyordu. Her şeyiyle inmeli gibiydi. Sonra nasıl olmuştu da oradan boş bir taksi geçmiş, nasıl durmuş, nasıl binmişti bu arabaya? Sirkeci'ye gelince ayılır gibi olmuştu. 8.30'u görmüştü garın saatine bakınca. O zaman kitap evine gitmenin saçmalığına düşünmüş, Şişli demişti. Rasimler de gelecekti bu akşam. Nermin'le ilk ağızda yüz yüze gelmekten daha iyi. Çok kötü şeyler yapabilirim. Ya yine toplanıp tuzak kurmuşlarsa? İyi ya, savaş istiyorsun. Savaşamam ki. Böyle bitik girilir mi savaşa? Yatmak, uyumak en iyisi. Rasimler gelmemiş olsalar, hemen telefon ederim gelmesinler diye. İşin kötüsü ben de istiyorum. Ne kötülük var bunda? Arayacakmış beni. Aramasın, dayanamayacağım sonra. Aramazsa dayanamayacağım. Babanın evi var artık, gider bulurum. Peki Nermin'e ne diyelim? Bağırırım, bütün suç sende derim. Ağlar, ağlasın. Kötü mü? Ben ağlayamıyorum bile. Rasim Ankara'ya gitti, döndü demek. Uçağa düşmüş olsa. Ne kazalar oluyor. Peki öteki yolcular? Nasıl ölüyor insanlar? Günsel varsa uçakta, ben de varımdır o zaman. İşin kötüsü ben de istiyorum. Alay etti benimle. Sermet'i de umursamıyormuş. Asıl bencil kendisi. Böylece bağıracağım yüzüne. Bencilsin diyeceğim. Karanlıkta bırakıp gittin beni. Ya peşinden o lacivert giysili herif geliyorsa? Karanlıkta bir takım adamlar geçti ya, onlardı belki de. Bir düzine birden takılmışlardır peşine. Şimdi belki de bir hücreye atmışlardır. Peki niye? Olmaz, söz verdi, geleceğim diye. Evinin sokağını dönünce apartmana baktı. Işık yok gibi geldi önce. Sonra perdelerin iyice çekildiğini anladı. Sokakta Citroen yoktu. Demek gelmediler daha. Apartmanın kapısı açıktı. Kapıcı çöpleri alıyordu dairelerden. Açılıp kapanan kapılar, bidona boşaltılan çöp kovalarının takırdısı, merdivenlere yayılmış çöp kokusu. Kapıcı yukarı katlardaydı. Karşılaşmadılar. Anahtarı çıkardı, kapıyı açtı. Nermin'i buldu karşısında. Pencereden mi gördü? Ayak sesinden, anahtar sesinden belki. Yüzü soluk, dağınık, gözlerinde belli belirsiz bir kızartı vardı. Yine de gülümsemeye çalışıyordu. İdeal zevce. Yüzündeki gerginliği yumuşatma çabasıyla baktı Kenan'a. Hoş geldin. Merhaba. Başka bir şey söylemeye, sormaya kalkışmamıştı bile. Kenan'ın donuk yüzü bu konudaki bütün hazırlığını bozuvermiş gibiydi. Pardösüsünü aldı Kenan'ın, astı. Kenan'ın peşinden salona girdi. Melahat Hanım koltuktan kalktı, gülümsemeye çalışıyordu. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Merak ettik. Eksik olmayın, yok merak edilecek bir şeyim. Zeynep koşup geldi koridordan, sarıldı babasına. Kenan da gülümseyerek okşadı kızını. Sen daha yatmadın mı? Yarın okul yok ki babacığım. Kenan yatak odasına girdi. Nermin de arkasındaydı. Kapıyı kapattı Nermin. Kenan soyunurken bir şeyler sormak isteğiyle bakınıyor. Fakat bir türlü karar veremiyor gibiydi. Kenan'ın böyle durumlarda çok kırıcı olduğunu bilirdi. Annesinin yanında olay yaratmaktan titizlikle kaçınırdı. Hiçbir şey sızmamalıydı bu odadan. Hele annesine. Mutluluk düşü bozulmamalı. Kapıya döndü yavaşça. Hadi Kenancığım, masada bekliyoruz. Kenan'ın aklına yemek konusu o zaman geldi. Yemediniz mi? Nermin sustu bir an, sonra yavaşça "Zeynep'i yedirdim," dedi. "O da beklemek istedi ya." "Peki, başlayın, geliyorum." Nermin yavaşça kapıyı kapattı. Ağzında bir acılık vardı Kenan'ın. Sigaralardan mı? İçinde bir kazıntı duyuyordu, fakat yemek düşüncesi bile yabancıydı. Anlamsız, tanımadığı bir şey. "Önce girip bir duş yapsam," dedi. "İyi gelecekti." Sonra masada beklediklerini düşündü, ellerini yıkadı çabucak, yemek odasına geçti. Zeynep anneannesinin dilimlediği portakalları yiyordu. Nermin tabaklara bir şeyler koyuyordu. Kenan da başladı yemeği. Bir ara Melahat Hanım, "Onlar da gecikti," dedi. "Saat 10'a geliyor neredeyse." Yine bir sessizlik oldu. Demek rasimler gelecek. Nermin portakala uzanan Kenan'a, "Yemesen," dedi. "Ekşi portakallar. Ben sana pelte yaptım. Önce zeytinyağlı biraz. Doydum." Kenan uysallıkla bıraktı portakalı. Önüne konan pelteden aldı. İş olsun diye yapıyordu her şeyi. Kapı çalındı. Zeynep fırladı önce. Nermin kalktı, kapıya gitti. Kenan hiç kımıldamadı. Melahat Hanım'la karşılıklı, birbirlerini bilmiyorlarmış gibi dalgın bir şeyler yiyorlardı sadece. Rasim'in, Refiş'in sesi duyuldu. "Geldi mi?" diyordu Rasim. "Neredeymiş köpek?" Nermin'in fısıltı biçiminde bir şeyler söylediği anlaşılıyordu. Fakat Rasim aldırmazlıkla daldı odaya. "Bırak be," dedi. "Sen de bu herifi çok şımartıyorsun." Kenan'ın yanına oturdu. "Neredeydin ulan? Bütün gün ara babam ara. Öğlende çıkmışsın. Var bir bokluk bu işin altında ya. Bakalım bir gün çıkar kokusu." Sonra peşinden odaya giren Nermin'e döndü. "Erkek milletine güven olmaz bacı," dedi. "Böyle yere bakanlardan korkulur namussuzum. Yularını sık bu herifin." Nermin sesindeki titremeyi gülmesiyle örtmeye çalışarak, "Merak etmeyin," dedi. "Bir şey çıkarsa size söyleyeceğim önce. Cezasını siz vereceksiniz." Rasim aynı sululukla, "Nereden duyacaksınız? Ne hinoğlu hindir bu herif?" Nermin güvenli fakat yine de acılı bir sesle, "Yo, o kadar da haksızlık etmeyin," dedi. "Benden bir şey saklamaz o. İstese de saklayamaz." Kenan hiç aldırmıyormuş gibiydi. Kalktı masadan, Rasim'e baktı. Tam bir umursamazlıkla, "Ne haber?" dedi. "Hoş geldin." "Hoş bulduk. Gel bakalım, haberlerim iyi." Kenan salona geçti, Refiş'in elini sıktı. Nermin kahveleri getirdiğinde Rasim İstanbul'a gelecek büyük bir Rus kemancısından söz atmıştı. Igor Bezdroni iki konser verecekmiş. "İkisine de götüreceğim sizi," diyordu Rasim. "Bu Bolşevik'in uyuzunu kaşıyalım biraz." Kenan kahveyle bir sigara aranınca Nermin şaşırmış gibi baktı. "İç ulan," dedi Rasim. "İster zengin ol, ister fukara, yemekten sonra yak bir cigara." Rasim'in uzattığı Amerikan sigarasını istemedi, masadaki Bafra paketinden aldı. Melahat Hanım'ındı paket. Kenan artık bir şeyler beklemeye başlamıştı. Güçlü de buluyordu kendini. Biraz sonra Rasim Melahat Hanım'a döndü. "Sizin iş oldu sayılır Melahat Hanım," dedi. "Bir dahaki gidişimde bakanın imzasından çıkmış olacak. Söz aldım." Sonra ekledi. "Söz verdik, söz aldık. 50'sini çıkardık gözden." Kenan öylece bakıyordu. Rasim Kenan'a döndü. "Böylece konuştuğumuz matbaa işi de gerçekleşiyor." Kenan sigarasını çekti derin derin. Dalgınmış gibi baktı Rasim'e. "Anlamadım," dedi. "Ne matbaa işi?" Bir sessizlik oldu önce. Rasim biliyordu malını. İşi zevzekliğe vurmaya da kalkışmazdı. Yavaşça başladı anlatmaya. "Gerçi uzun boylu konuşmadık. Şöyle bir açmıştık sana. Hani biz de o gece. Bir pürüz vardı Melahat Hanım'ın işinde. Onun çözümünü bekledim." Sonra uzun uzun ayrıntılarına kadar anlatmaya başladı. Melahat Hanım'ın Alemdağ yöresinde bir toprağını kamulaştırmışlar. Bir türlü çıkmıyormuş bedeli. Önce 50.000 değer biçmişler. Melahat Hanım ona da razı olmuş. Yine de çıkmamış bir türlü. Sonunda Rasim'in tanıdığı Ankara'daki bir avukatı vekil yapmışlar. Rasim de uğraşmış. Değerini arttırmışlar önce. Şimdi 190.000 lira kadar bir şey geçecekmiş ellerine. Yalnız 50.000'i bu işi yapanlara gidermiş. 25'te avukat alırmış. Melahat Hanım'ın eline de böylece 115 bin lira kadar bir para geçecekmiş. Nasıl olsa gözden çıkardığı bu parayı matbaa işi için veriyormuş. Bu bir. Sonra bakanlıktaki matbaa işi de öyle. Olayın baş yanını biraz biliyordu Kenan. Bir iki kez duymuştu. Rasim'in sözünü birden kesti. 50 bin liralık toprak nasıl 190 bin oldu? Rasim soğuk bir sesle gerçek değerini buldu dedi. Sonra takılır gibi başladı yine. Hem orasına karışma, her işin yolu var. Sana mı öğretelim bir de? Kenan birden kesti. Peki bu parayı benim alacağımı kim söyledi sana? Buz gibi bir sessizlik çöktü birden. Kenan gözlerini dikmişti Rasim'e. Kıstırılmış bir kedi gibi bakıyordu. Atlayabilirdi. Rasim ustaca bir dönüşle kalktı aklı sıra. Öyle bir şey demedik dedi. Parayı sen alacak değilsin. Melahat Hanım alacak. Para onun. Bu parayı da Zeynep'e veriyor. Sen de Zeynep'in babası olarak Alman durumunda olduğun bu parayı yine kızının geleceği için önerdiğimiz batmağı işine yatırabilirsin. Şimdi onu konuşacağız. Yine bir sessizlik oldu. Nermin bu konunun açılmasını artık istemiyormuş. Gelecek büyük tatsızlıkları sezmiş gibi ne yapacağını bilemeden heyecanla yutkunarak sağa sola bakınıyordu. Melahat Hanım da kaygılıydı. Yalnız Refiş gözlerini Kenan'a dikmiş, tatlı bulmaya başladığı bu oyunu bakalım nasıl sürdürecek bu adam gibisine yüzünde gülümsemeye benzer bir ilgiyle bakıyordu. Rasim de kaygılıydı belli ki. Kenan elindeki sigarayı bastırdı tablaya, sonra döndü kaynanasına. Demek siz alıyorsunuz böyle bir parayı dedi. Melahat Hanım şaşırmıştı. Zaten konuşmasını fazla beceremeyen bir kadındı. Ne varmış bunda gibisine bakındı. Kenan aynı ağırlıkla başladı. Biliyor musunuz o parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Hani dindarsınızdır diye söylüyorum. İçinizdeki Allah korkusu önleyemiyor mu böyle bir hırsızlıktan yararlanıp milletin parası çalanlarla ortaklık etmeyi? Melahat Hanım allak bullak olmuştu. Alışık değildi Kenan'dan böyle ağır sözler işitmeye. Ağlamaklı bir sesle "Rica ederim Kenan Bey" diyebildi. Nermin ne yapacağını bilmeden kalmıştı. Bir şeyler söylemek istiyor, beceremiyordu. Dili tutulmuştu sanki. Refia eğlencesini bulmuştu. Rasim Kenan'a baktı. "Biraz saygılı olsana ulan" dedi. "Yaşlı annenize o ne biçim söz?" Kenan istediğine kavuşmuş gibi döndü Rasim'e. Yaralı kedi atlayacaktı artık. Kendini sürekli kovalamış bu pis çomarın üstüne. "İyi söyledin" dedi. "Sen de saygılı olacaksın bundan sonra. Çirkef işlere Zeynep'in adını bulaştırdığını duyarsam dünyanı karartırım senin Rasim." Rasim'in bir şey demesine kalmadan patlamış gibi kalktı. Elini kolunu sallayarak, yumruk sıkarak, avaz avaz bağırarak başladı. "Sabır bırakmadınız be! Bir avuç utanmaz rezil tayfa tutmuş ülkeyi. Evimde de rahat yok. Çocuğuma da rezil edecekler beni. Zeynep bir gün suratıma mı tükürsün istiyorsunuz? Sizin suratınıza sıçılsa umurunuzda değil. Bana bak Rasim." Nermin ayağa kalktı birden. Ağlamaklı bir sesle yalvarır gibi. "Rica ederim Kenancığım, ayağını öpeyim Kenancığım" diyebiliyordu sadece. Zeynep sinmiş, babasına dikmişti gözlerini, korkuyla bakıyordu. Melahat Hanım inmeli gibi kalmıştı. Yalnız Refia oyunun en heyecanlı yerindeydi. Rasim yine işi pişkinliğe vurmuş gibi sırıttı. Nermin'in eteğini çekti hafifçe. "Bırak söylesin, açılır" dedi. Kenan sinirden tıkanır gibi oldu, sonra yine başladı birden. "Bakanlıkları soyacaksınız, çalacaksınız, matbaa kuracaksınız. Ben de size suç ortaklığı edeceğim. Devlet malı ulan bu. Bu fakara milletin parası. Yanınıza kalacak mı sanıyorsunuz ha? Söyle bana. Sehpalar kurulacak ulan bu hak size. Geberenlerinizin mezarına sıçacak. Bakmayın bugün sustuğuma. Hep böyle mi gidecek? Rezil herifler be." Kenan soluk soluğaydı. Rahatlamıştı. Şöyle bir bakındı, Nermin ağlıyordu. Melahat Hanım bembeyazdı. Zeynep babasının ilk kez gördüğü bu durumunu kavrayamamış ama çok korkmuştu. Birden o da ağlamaya başladı. Nermin o zaman ayılmış gibi fırladı. Zeynep'i aldı bir şey söylemeden susturmaya çalışarak içeri odasına götürdü. Rasim aynı sırıtık durumda pişkince bakıyordu Kenan'a. Refiş oyuna bayılmıştı. Utanmasa alkışlayacaktı. Ne heyecanlı. Kenan ağır ağır oturdu. Bütün gövdesinde bir titreme vardı. Bir sigaraya daha uzandı, aldı. Kibriti aradı, Rasim uzattı kibriti. Kenan hırsla çekip aldı birden. Yaktı sigarasını, derin bir soluk aldı sigaradan. Söyledikleriyle tütünün sıcak tadı ta içinde birbirine karışmıştı. Rasim de yaktı bir sigara, sonra döndü Kenan'a. Ben seni bilirim, namusuna da saygın var Kenan. Kenan birden tersledi. Bana bak dedi, artık kapat bu konuyu. Rasim hemen aldı yine. Yoo dedi, diktatörlüğe kalkma, biz seni dinledik. Bir anamıza sövmediğin kaldı. O ki düşünceye saygı söz konusu, sen de beni dinleyeceksin. Sigarasından bir daha çekti, sonra başladı yine. Huyundur öteden beri, ya dinler görünür dinlemezsin, dinlersen de hemen parlarsın, sözün sonunu almadan. Bizim sana suç ortaklığı önerdiğimizi nereden çıkardın? Bir sessizlik oldu. Kenan anlamadan bakıyordu. Zaten artık hiçbir şeyi anlayacak durumda değildi. Öylece baktı yine. Ne diyordu bu? Rasim aynı rahatlıkla başladı. Zeynep'in babası olduğun için ilk kez sen gelirsin akla. Onun için sana söyleniyor bunlar. Ama zorunlu değil bu. Kenan ne dediğini kavrayamıyordu bir türlü. Rasim gözlerini dikmiş öylece kaldı bir süre. Sonra yine usulca, unutma ki Zeynep'in yalnız babası yok. Annesi var, anneannesi var. Çok mu güvenlisin Zeynep'in de senin kafanda olacağını? Ya tersi olacaksa? Ki ben öyle olacağını sanıyorum. Annesi de öyle sanabilir, anneannesi de. Dünyayı ille de kendi kafanda düşünmek senin bileceğin iş. Ama başkalarını da buna zorlamak, onları yokluğa düşürmek senin anladığın insanlığa da aykırı gelmiyor mu? Aslında Kenan söylenenlerden hiçbir şey anlamıyordu. Bakıyor, duyuyordu sadece. Bir hırsızlık, bir suçluluk iç hapsine kaptırmışın kendini. Neresindeymiş bunun suç? Suç olsa devletin polisi var, yargıcı var, yasası var. Sen tek başına bunlara bekçilik mi edeceksin? Aklın sıra. Dünyada iki tür insan var oğlum. Akıllı davranıp kazananlar, akılsızlık edip kazanamayanlar. Seçmek herkesin kendi bileceği iş. Seni sevmesek, düşünmesek umurumuzda bile olmazsın ya, şimdi bir de çocuğum var. Rasim sustu. Hava sanki yumuşamış, Kenan gerilemişti. Melahat Hanım bu aradan yararlanmak ister gibi. Niçin böyle diyorsunuz evladım? Verilen parayı almayalım mı? Diyebildi. Kenan ağır ağır döndü. Melahat Hanım'a bir baktı. Melahat Hanım bin kez pişman olmuştu dediğini. Kenan kısılmış bir sesle, alın Melahat Hanım dedi. Kimsenin size karıştığı yok. Sonra aynı ezici bakışla ekledi. Bu herifin sözleri de umurumda değil benim. Malımı bilirim ben. Ama o aldığınız para ben yaşarken bu eve giremez. Kadın kekeler gibi yaptı. Bir şeyler söylemek istedi. Rasim yetişti. Sen delisin be dedi. Sizden başka kimsem yok diyor kadıncağız. Sen hala... Kenan tersleyerek kesti Rasim'in sözünü. Var var dedi. Niye olmasın? Ankara'da oğlu var. Tam ona göre bir para bu. Bu son vuruş iyice yıkmıştı Melahat Hanım'ı. Durduğu yerde sallanır gibi oldu. Sonra başladı ağlamaya. Kalktı, hemen salondan çıktı. Giderken de söyleniyordu hıçkırıklar arasında. İyilik et, kötülük bul. Benim yazgım bu. İçeride kapılar açıldı, kapandı. Nermin annesini odasına götürdü. Hıçkırıklar geldi içeriden. Sonra ayak sesleri yine. Nermin deli gibi girdi salona. Kenan'ın üstüne yürür gibi geliyordu. Birden bağırmaya başladı. Annemi ağlatamazsın, anlıyor musun? Ağlatamazsın annemi. Zaten bütün ömrünce ağlamış kadıncağız. Sonunu getiremedi. Hıçkırıklara boğularak koltuğa çöktü. Refia, Rasim kalktılar. Çevresini aldılar Nermin'in. Nermin, Kenan'ın bugüne dek hiç görmediği biçimde avaz avaz ağlıyordu. Refia çantasından kolonya çıkardı. Durduramıyorlardı bir türlü. Olur böyle şeyler, geçer canım, kötü bir şey demedi, yollu sözlerle Nermin'i durdurmaya çalışıyorlardı. Kaynanasının acılı durumu, Nermin'in sözleri, ağlaması, rasimlerin önleme, araya girme çabaları Kenan'da en küçük bir üzüntü uyandırmamıştı. Tersine gülmek geliyordu içinden. Tam bir Ermeni melodramı. Annemi ağlatamazsın. Okulda bir arkadaşları vardı. Bu Rasim de bilir, neydi adı? Sonra gazeteci oldu. Orta oyunu, taklit filan yapardı. Üsküdarlı. Onun oyunları vardı böyle. Zo, mayrik yağlamışsa zatınızı istemor, ben de istemorum. Benim sebebi hayatım validem. Kenan ağır ağır kalktı koltuktan, sigarayı bastırdı. Şöyle bir baktı bu tatsız melodrama. Bir kez daha, sonra Allah cezanızı versin dedi. Çıktı salondan. Refia arkasından bakıyordu Kenan'ın. Nermin durulmaya başlamıştı. O da şimdi bir utanca kapılmışa benziyordu. İçini çekiyor, ara sıra gürültüyle burnunu, kıpkırmızı gözlerini siliyor, toparlanmaya çalışıyordu. Kenan yatak odasına girdi, soyundu, banyoya geçti. İçinde öyle bir yeğeniklik vardı ki bir sürü pisliği derisine atmıştı sanki. Şimdi onlardan da kurtulurum. Şof beni yaktı, duşu ılıştırdı, geçti altına, sabunlandı. Suyu akıtmaya başladı, öylece kaldı. Çıkmak istemiyordu. Ilık suların kuşattığı gövdesinde sabunlarla birlikte bir sürü kara düşünce de akıp gidiyordu. Biraz daha, biraz daha, her şeyi unutmuştu. Düşünülmeden yaşanan dünyadaydı, zamansız dünya. Sırtına bornozu geçirip de banyodan çıkarken salondan gelen mırıltılı konuşmaları, belli belirsiz ayak seslerini duymasa hiç ayrılacağı yoktu o dünyadan. Odaya geçerken kafasında sıralamaya başladı olup bitenleri. Yine de bir türlü duramadı üstünde. Silik şeyler. Kurulandı, aynaya baktı bir ara. Yüzünde derinleşmeye başlayan çizgilere baktı. 22 yaşındaki genç kızı öpmeye kalkan herif bu. Neredeyse kızım olacak. Nasıl bırakıp gitti beni? Zeynep geldi birden aklına. Korkup ağlamıştı. Canım kızım. Annesi de, anneannesi de ağladığına göre ben kötü adamım artık. Melek yavrunun bütün sevdiklerini ağlatan kötü baba. Tamamlandı Ermeni melodramı. Kanepenin köşesine büzülmüş, şaşkın, korku dolu gözlerle iri iri kendisine bakan Zeynep dikilmişti karşısına. Acılı bir sivilce kabarıvermiş gibi oldu içinde. Büyüyünce anlarsın dedi. Ya anlamazsa? Rasim de Yusuf. Zeynep de onlar gibi. Tavan üstüne çökecekti birden. İçeri gitmek, hepsini dövmek, paralamak geldi içinden. Rasim'in gırtlağını sıkıp bu pis tükrüğünü yalatmak gerekirdi. Yine duşa mı girsem? Bornozu attı üstünden, çırılçıplaktı, bunalıyordu. Tuvalet masasından Nermin'in kolonyasını aldı, doldurdu avucuna, yüzüne, ensesine, omuzlarına sürdü. Dolu şişeyi yaralamıştı. Yavaşça yatağa gitti, öylece uzanıverdi. Giyinmeye gücü yoktu. Düşüncesi bile bunaltıyordu giysileri. Biraz sonra ürperme duymaya başlayınca yorganı çekti üstüne. Arka üstü, gözü tavanda öylece kaldı bir süre. Sonra her şey silindi. Gözlerini açtığında odada sabahın ilk ışıkları, bir de belli belirsiz hıçkırık sesleri vardı. Yattığı gibi uyuyup kalmıştı. Hep iyi şeyler görmüştü, düşündü. Ne olduğunu çıkaramıyordu ya, hep iyi, hep güzel şeylerdi. Günsel'in ağabeyi olmalı, güler yüzlü bir adamla denizde yüzüp durduklarını anımsadı birden. Günsel neredeydi? Kulağına yine gelmeye başlayan hafif hıçkırık sesleriyle apaçık bilinç alanına geçti birden. Gözlerini gezdirdi tavanda, duvarlarda. Sonra başını çevirdi ağır ağır. Yanında yüzü kendisine dönük Günsel. Nermin, kıpkırmızı, dolu gözlerini dikmiş, öylece bakıyordu. Yorgunluk, acı, yalvarış vardı bu gözlerde. Uyumamış mı yoksa? Kenan'ın bakışıyla daha içlenmişti. Hıçkırık sesini daha da arttırdı. İçini çekerek korka korka ağlıyordu sanki. Kenan bir anlam veremedi önce. Daha içindeki yerlerine dönmemişti akşamki olaylar. Çabuk bir tepki gösterecek kadar ilgi duymuyordu. Niye ağlıyor? Niye ağlıyorsun? Dedi yavaşça. Sesinde olaya uzaklıktan gelen belli bir yumuşaklık vardı. Nermin'in yüzü daha da karıştı. Büyük bir hıçkırık nöbetiyle bir kımıldanışta Kenan'a sokuldu birden. Yüzünü yüzüne yapıştırdı. Hem öpüyor hem de hıçkırarak bağışla beni, bir tanem benim, ne olursun bağışla beni diyordu. Gözyaşlarıyla ıpıslak yüzünü büyük bir mutlulukla Kenan'ın yüzüne sürmeye, sıcak etli dudaklarını yüzünün her yanında ateşli öpücüklerle gezdirmeye başladı. Sinirlerim bozuk benim de, seni nasıl seviyorum bilemezsin. Öleyim daha iyi seni kıracağıma. Sonra yine öpücükler, iç çekmeler. Yan yana ayrı şiltelerde yatıyorlardı. Nermin yorganını eğreti çekmişti üstüne. Yarı belinden yukarısı açıktı. Geceliğinin önünden taşkın göğüsleri görünüyor. Bu sımsıcak, dolgun şeyler her kımıldanışında Kenan'ın omuzlarına, göğsüne sürtünüyordu. Kenan dinlenmiş, sağlıklı, çıplak erkek gövdesindeki uyanma ile bir hazza batmaya başlamıştı birden. Eskiden de yaptığı gibi dudaklarının kıyısından öptü istekli. İç çekişleri azalmıştı Nermin'in. Mutlulukla dolu bir sessizlik içinde eski alışkanlıklarıyla bekledi onu. Şimdi Kenan güçlü erkek kollarıyla kuşatacaktı onu. Sabaha kadar hıçkırarak beklediği anı yaşayacaklardı. Bir kez daha öptü Kenan. Fakat içinde diriliveren istekle birlikte akşamki bütün olaylarda pislikleri, gülünçlükleriyle üşüşüvermişti. Cennetle cehennemin sınırında çakılıp kalmıştı. Nermin bu kararsız durumdan kurtulmasına yardımcı olmak için elinden tutar gibi minicik bir iki öpücük daha aldı yüzünden. Sonra ağır, duygulu bir sesle mırıl mırıl başladı. Hiç ister miyim ben senin üzülmeni? Sana kuru bir söz gibi geliyor. İnan ki ölürüm ben senin için, canım benim. Görmüyor muyuz çektiğini? Ta içine ateş düştü Kenan'ın. Yenilgiyi duymaya başladı. Demek görüyor çektiğini. Niye olmasın? Yıllarca birlikte duymadık mı birçok şeyleri? Ne kadar çok anlattım. Beni tanır kuşkusuz. Biraz daha sokulan Nermin'e baktı. Bu sıcaklık dolu gözler, bu güzel yüz, daha yıpranmaktan çok uzak olan bu olgun kadın sokulganlığı. Günsel değil bu, olamaz da. Ama Nermin işte, benim Nermin'im. Beni karanlıkta tek başıma bırakıp gitmeyen Nermin'im. Bir öpücük daha aldı ıslak dudağının kıyısından. Savaşa sokamadınsa biraz da senin suçun var demektir. İnsan bu, niye olmasın? İşte sana yepyeni bir arkadaş. Saçlarını ağır ağır okşadı karısının. Nermin mutluluğa gömülmüştü. Mırıl mırıl başladı yine. Sanki ta derinlerden geliyordu sesi. Ben böyle olmasını istemedim diyordu. Biliyorsun annemin Zeynep'e düşkünlüğünü. Olayın öyküsünü anlatmaya başlamıştı ağır ağır. Aslında bir yıldır söz konusu edermiş bu işi Rasim'le annesi. Nermin atlatmış. Hanın yıkılması sorunu çıkınca bu ilk çıkan söylenti olacaktı. Nermin de korkmuş. Ne yapsın? İnan ki o konuda da daha çok sen üzüleceksin diye korkuyorum diyordu. İşini yitirip de yine annemlere gitmek zorunda kalırsak biliyorum ne duruma düşeceğini. Aslında büyütüyorsun ya. Öptü, öptü Kenan'ın yüzünü. Gülümsedi ilk kez. Yapmacık bir taşlamayla. Ne yapayım? Kötüsün işte, dedi. Yine sıcak öpücüklerle donattı Kenan'ın yüzünü. Bu durumun beni daha çok üzeceğini düşünmedin mi? Nasıl bilemezsin sen Rasim'in ne it olduğunu? Nermin bir suçluluk duygusuyla baktı önce. Kenan'ın kırılıvermesinden ödü kopuyordu belli ki. Haklısın, kızma bana Kenancığım. Öylesine iyi davranıyor ki sana. Ne de olsa eski arkadaşın. Yanlış anlama beni, hele hastalığında. Biliyorsun ben eskiden ne derdim sana? Kendini bağışlatmak, Kenan'ı kırmamak için sürekli bir şeyler anlatmayı gereksiniyordu sanki. Ben sana her zaman demişimdir, dedi Kenan. Eski arkadaşım şu bu. Ama bizim ilişkimiz yine de bir soy coexistence. Öyle demedin mi? Dedin, biliyorum. Dedin Kenancığım da. Kenan dertleşmek isteğiyle kesti birden. Sonra sen sanıyor musun ki o herifler bize ödünsüz bir şeyler verirler? İşlerin iğrençliği bir yana, elini versen kolunu alamazsın. Kim bilir başka neler gelecek ardından. Nermin kararlı ve kesin, hiçbir şey gelemez dedi. Sonra açıklamak ister gibi ekledi. Sana hiçbir şey gelemez. Kenan sustu bir süre. Nermin de bir şeyler demiyor. Sadece ağır ağır yüzünü sürüyordu Kenan'a. Mutlu günlerinin yakınlığını yaşıyorlardı. köpek. Yüz bulsa vatan cephesine girmemi isteyecek neredeyse. Bir süre sustular yine. Nermin yavaşça, isteyemez senden dedi. Kenan anlayamamıştı. Bir eşeleme içgüdüsüyle sordu yine de. Nasıl isteyemez? Nermin bir an durdu. Sonra çekingen fakat güvenli bir sesle, Rasim'le çok tartıştık bu konuyu dedi. Ben kesinlikle karşı çıktım. Sana sözünü bile etmeyecekler. Sonra yavaşça ekledi. Gerekirse bizi yazın dedim. Kenan neye uğradığını anlayamadan baktı. Kekeler gibi yoksa diyebildi. Nermin korkuyla, çekingenlikle inler gibi. Ne olursun beni anla bir tanem dedi. Duymanı bile istemiyordum seni. Soğuk bir ter basmıştı Kenan'a. Anlat dedi, anlat. Nermin yutkundu önce. Kenan'a baktı ürkeklikle, ağır ağır. Başka türlü çözümü yokmuş dedi. Sonra yine durdu bir süre. Yine yutkundu. Kısılmış gibi duran gözlerle baktı Kenan'a. Yavaşça açıkladı. Bir kağıt getirdi Rasim. Annemin, benim, annemin bunak ahiretliğinin, bir de bizim Zeynep'in adını yazmış. Nermin, bunak ahiretliği, Zeynep'in işin nasıl küçümsenecek bir gülünçlükte olduğunu belirtmek için alayla bastırmaya çalışarak söylemişti. İmzaladınız. Kenan'ın ağzından zorlukla hırıltı gibi çıktı sözcük. Nermin çocuksu bir suçluluk ya da suçsuzlukla bakıyordu korkarak. İştenlikle sana yüklenmelerine izin veremezdim dedi. Sonra birden yüreklenmiş gibi ekledi çabucak. Biliyor musun, yoksa kitap evini bile yaktırmaya kalkışabilirlermiş dedi. 6-7 Eylül'deki gibi. Şaka değildi. Önce boğuvermek geldi Nermin'in içinden. Sonra kas katı, bütün duygularını yitirmiş gibi kaldı. Nermin anlamıştı Kenan'ın nasıl yıkıldığını. Yine ağlayacak gibi sarıldı Kenan'a. Öpücüklere boğmaya başladı. Kenancığım, bir tanem benim. Kenan, Nermin'in dağınık, kumral saçlarına karışmış ellerini ağır ağır çekti. Arka üstü döndü yavaşça. Bir perdeyi bitkinlikle kapatır gibi, uyuyalım artık dedi. Çok yorgunum. Günler geçiyordu çelişkili duygulara bata çıka. O günden sonra Nermin'le çatışmaya düşmekten kaçındı Kenan. Boşunaydı. Acımak, tiksinti duymak, kızmak boşunaydı. Nasıl olsa artık duramam Nermin'le. Ayrılmamız kaçınılmaz. Daha o sabah kesinlikle karara varmıştı bu konuda. Ama nasıl? Anlama yeteneği bile yok bunun Nermin'in. Sonra Zeynep. İçi bir tuhaf oluyor insanın. Rasim'le ilişkilerini kesmeyi de düşündü. O da boşunaydı. Gerekli bile bu oğlan benim için. En azından Nermin'in ne olduğunu ortaya çıkarmaya yaradı. Bencil Elif, kurtulmama yaradı desene. Turnusol kağıdı gibi bir şey. Bulunsun elimde. Kendimi denememe, direncimi, güvenimi ölçmeme de yararlı. Sonra, haydi çekinme, söyle dost doğru. Hiç kimse yok şu aşağılık toplumda elimden tutacak. Haklı yanı var itin. İlişki kesmekten filan da anlamaz o, bırakmaz yakamı. Sürünmek de bizim için. Kitap evini kapatmak düşüncesiyle dolup boşaldı bir ara. Ne yaparım? Elimdeki diploma kasap kağıdı kadar bile işe yaramaz. Almanya'ya mı gideyim işçi olarak? Bir ara iyice düşündü bunu. Hem de yapamayacağını bile bile. İştenlik konusunda esmeye başladı mı, kırılmadık can bırakmazsın. Söylesene Günsel'i bekliyorum diye. O da iştenlikten söz etti, sevgiden değil. Söz veriyorum, arayacağım sizi. Nerede? Her geçen gün benim üstüme yıl gibi çöküyor. Nereden bilecek böyle şeyleri o? 22 yaşında. Hani Fransızcadan çeviriler yapacaktın? Galatasaray'ı bitiren çoğulları gibi Kenan da Fransızca bildiğine inanırdı. Gerçi yıllardır bırakılmış bir dil ama bir başlarsam hem geliştiririm hem de belki kendimi yemekten kurtulurum biraz. En sonuncusu da bu olmuştu vardığı kararların. Üçü bir arada, Melahat Hanım erkenden gitmişti. Geç vakit ettikleri kahvaltıdan sonra Zeynep'i gezmeye götüren Nermin, döndüğü zaman 3 saate yakın olmuştu. Kenan daha ikinci cümleyi çıkaramamıştı. Anlıyordu da, daha doğrusu anlıyorum sanıyordu da, Türkçesini yazmaya geldi mi duruveriyordu kalemi. Denediği de Simenon'un polisiye bir romanıydı. Yazmaktan vazgeçti. Eskiden de yaptığı gibi okuyup geçmeye başladı. Birkaç günde öyle oyalandı. Nermin'in kadınlığı ile iyiden iyiye ilgisini kesmişti. Karı kocalığın zorunlu sonucu sanki aklına bile gelmiyordu Kenan'ın. Nermin de çekingendi. Oldum bittim çekingendi bu konuda. Her vakit bir utangaçlığı olmuştu. Şimdi bu utangaçlık ürkekliğe dönüşmüştü. Bazı geceler sokulmak için denemelere girişiyor, Kenan'dan da bir şeyler bekliyor gibi bakınıyor, sonra umutsuzlukla çekilip köşesine bir uyku ya da sabaha kadar süren bir uykusuzluk içinde yatıp kalıyordu. Günsel'i bekliyordu. Kenan çözüm umudu ile olaylarda öylesine koşuşmaya başlamıştı ki bu ülkede. Mecliste gürültülü toplantılar oluyordu. Bir pulyam sorunu çıkarmıştı basın. Hükümet basın enstitüsünün protestosuna yayın yasağı koymuştu. Gazeteciler yargılanıyor, cezaevine konuyor, gazeteler kapatılıyordu. 4. kaset, 1. yüzün sonu. Lütfen 2. yüze geçiniz.